Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ves salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Ves salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Anneler Gülistan'ı programımızın Hazreti Ayşe annemiz Gülistan'ı 10. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli kardeşlerim. Ayşe annemizin o güzel hayatını bu güzel mikrofonlardan, radyodan sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hayatımız güzelleşsin diye. Sevgili annemiz evlenmişti. Evi hakkında konuşuyorduk efendim. Evi, kapısı, penceresi vesairesi geriye doğru gitmeksizin, tekrarlamaksızın efendim devam edeyim ben sohbetime. Şimdi evin kapısından bahsetmiştik. Yani evin kapısı önceleri bir perdeyle kapatılmıştı demiş. Bu perdenin nasıl olduğunu geçen bölümde sizlere paylaşmıştık. Efendim daha sonra iki parçalı sürgülü ve kilitli bir kapı yapıldı. Evet. Kaldı ki o perde de çok kalın olup, yani önce perdeydi ya, bir nevi kapı gibiydi. Bu odalara hava geçişini sağlayacak, karşılıklı böyle giriş çıkış kolaylıkla temin edecek hava şeyini sağlayacak küçük gözcükler, boşluklar konmuştu. Evin tabanı yere gelince, evin tabanı kum ile düzeltilmiş, odanın tabanına hasır serilmişti. İleriki yıllarda da kilim serilecekti. Bir evde bulunması gereken temel ihtiyaç ev eşyası ile yeterinde kapkacak vardı. Şimdi bu ev eşyası konusunda da beni çok üzen ifadelerle karşı karşıya kalıyoruz. İşte sayıyor. İşte bir tane sedir vardı, yastık vardı, şu vardı, şu vardı. Yani birkaç şey sayıyor. Ve böyle bir şeysi yoktu, acındırıyor. Biz imkanlarımız ne kadar sıkıntılı bile olsa bir yakınımız evlendiği zaman yani çeyrek takıyoruz mesela. Tabii şimdi o da pahalandı ama en az grama indik. Yani para ediyor iyi kötü. Yani hele böyle çok çok yakın birisi ise kendimizi zorluyor. Çeyrek değil işte yarım, hatta tam altın veya bilezik taktığımız oluyor. Ya da hediye götürürken eve öylesine basit bir iki bardak götürmüyoruz yani. Bildik birisi, tanıdık birisi, yakın birisi. Bu Allah'ın Resulü. Bu Allah'ın Resulü. Hem muhacirlerin hem ensarın en çok sevdikleri. Nasıl olur da ev kuruyor peygamberimiz ve hiçbir şeyi yok. Buradaki verilen şeyler, malzemeler efendim o dönemde herkesin evinde olan şeyler. İyi anlaşılsın diye bir ifade daha kullanayım. İçi hurma lifiyle doldurulmuş deri bir yatak ile yine içi lifle dolu bir yastık vardı. Yastık vardı. Şimdi bir kez daha alacağız bunu. Yani hurma lifiyle doldurulmuş efendim. Yani bir şey bulamamışlar, onu koymuşlar diye düşünüyoruz. Hayır. Bölge sıcak bölge olduğu için genelde yataklara, minderlere, yastıklara hurma lifi kullanılıyor. Ve bu bir kültürün yansımasıdır. Yani ev eşya döşeme kültürüdür bu. Yöresel bir kültürdür. Hani bugün biz yaslanmalık böyle ottan mesela yastıkları yapıyoruz ya yani. O nasıl bugün nostalji oluyor? Bir kültür yani sonuçta bu. Bunlar böyle nostalji değil ama üzerinde oturabilecek, yatırabilecek şeyler. Çünkü öbürleri terletiyor, sıcak bölge. O yüzden hurma lifi hep yokluk üzerine gidildi, yokluk üzerinden anlatıldı. Ayşe annemiz zaten diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile evlendiğimizde döşeğimiz tabaklanmış deridendi. İçi de hurma lifiyle doluydu. İçinde hurma lifi. Tabaklanmış deri yani bir varlık alametidir. Yani bir şey bulamamışlar da ona yatmışlar diye hep öyle düşündük biz. Bir yandan Resulullah Aleyhisselam'ı çok sevdiğimizi söylüyoruz. Bir yandan da ona yakıştırdığımız şeylere bakınız. Aleyhisselam yani evine sadelik istiyor. Bugün biz mesela evlerimizde yani gerçekten o kadar gereksiz eşya aldık ki yani. Şu lazım bu lazım diye diye evde namaz kılmaya yerimiz kalmadı. Cemaat yapamıyoruz değil mi evlerimizde? Yani şöyle çocuklarımız evde rahatlıkla koşup oynayamıyor. Çocuklar camiye gelince niye o kadar koşuyorlar? Bir sorun bakalım. Camide eşya yok. Çocuk koşuyor. Meydanı boş biliyor koşuyor. Yani ben koşsun demiyorum. Koşmasın demiyorum ama o yüzden koşuyor çocuk. Evde yok. Oğlum otur. Kızım otur. Niye? Hani şu devrildi. Bu döküldü. Şu döküldü. Evlerimizi böyle bir antikaya çevirdik. Ya sağa sola yürüyemiyoruz yani. Oradan savuş. Buradan savuş. Böyle bir hale geldik. Yani evin artık bir nevi hanımlar da el peçete bez işte habire onların tozunu almak için ömürlerini tüketiyorlar. Ben bunlara çaputçu kadınlar diyorum. Çaputçu yani. Onları o hale getirdik ya. İki gün tozu almasınlar görün ne oluyor. Beylerin büyük çoğunluğu bundan haberi yok yani. Ya her gün baktığımız televizyon ekranı her gün kadınlar bunun tozunu alıyor. Yani öndeki sehpanın masanın tozunu alıyor. Çok toz oluyor çünkü bunlar. Yani o kadar işyamız var, o kadar böyle biz içeri giriyoruz pırıl pırıl. Bunda bu kadınlar burada hayatlarını ortaya koyup bunları yapıyorlar. Şimdi aleyhisselam lazım olan eşyası var onun. Tabaksa var, lazımsa bardaksa var. Su kırbasıysa var. Zaten bunlar kullanılıyor. Yani aleyhisselamın elektrikli şohbeni yoktu. Mu diyeceğiz yani şimdi biz? O gün herkes bir kazan koyar. O kazanı ateşte ısıtır, bir koca bir leğen koyup içinde yıkanırlardı. Onların da kazanı var ve leğeni var yani. Yok böyle Resulullah anlatırken. Annemizin de anlattığı şey, bakın annemiz bu rivayetleri daha ziyade yani Resulullah'ın vefatından çok sonra yapacak rivayetleri. Orada ben bunları bir kez daha sizlerle inşallah paylaşacağım. O yüzden acele etmiyorum. Yani bir an önce anneyi bitireyim diye acelem yok. Çünkü daha önce zaten biz bunu görmüştük. Ama ısrarla istek üzerine açıyorum şimdi biraz. Daha iyi anlayalım diye açıyorum. Ben de anlamak istiyorum ve sevgili annemizi paylaşmak istiyorum. Yarın da sevgili oğlum benim diye sırtımı okşasın istiyorum. Evet, sevgili annemizin evliliği ile düğün yemeği ve evin yapısı ile eşyaları meselesi sürekli farklı yorumlarla farklı alanlara çekilmiş, birçok şeyin yanlış anlaşılmasına da sebep olmuştur. Aslında dipnot konusu belki ama ben burada sizlerle paylaşayım. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha Peygamberimiz aleyhisselam dönemini yaşadığı gibi halifeler döneminde yaşatmıştı. Ülkenin genişlemesi, gelişmesi, ekonomik refah ve sosyal düzenin iyileşmesiyle beraber özellikle dört halife döneminin sonlarına doğru daha da artan sosyal refah hayatın her yönüne yansımaya başlamıştı. Emeviler döneminde de her geçen gün artan ekonomik zenginlik bütün hayatı etkilemişti. Evler sadece barınmak için değil, birbirleriyle yarışılır bir yapılanmaya doğru gittiği gibi, lütfen dikkat edin, evler sadece barınmak için değil, birbirleriyle yarışılır bir yapılanmaya doğru gittiği gibi, ev eşyaları da o nispette lükse, sükseye kayıyordu. Düğünler ise başlı başına birer gösteriş haline gelmeye başlamıştı. Bu oluşum ve gelişmeler de israfı her geçen gün daha çok kamçılıyordu. Sevgili annemiz, insanları gitmekte oldukları bu tehlikeli yoldan döndürmek için çok özel gayret sarf ediyordu. İşte bu gayretlerden biri de kendi düğününü, evini ve eşyalarını örnek vererek yetinmeyi öğretmeye çalışmasıydı. Yoksa anlattığı yakınmak ya da yokluk değil, yeterli eşyaydı. Ayrıca bu ve benzeri konuları doğru anlamak için onun düğününü, evini ve ev eşyasını anlatırken o günün şartlarında ve Medine ortamında değerlendirmek gerekiyor. Hangi dönemin evini, odasını, eşyasını, çehizini anlatıyorsak o dönemin diğer evleriyle kıyas etmeliyiz. O dönemi kopyalayıp asrımıza yapıştırmakla bir yere varamayız. O günün ne zengin ve ne fakir düğünüydü çünkü bu düğün. Orta halli bir düğündü. Ev ile ev eşyaları da öyle. Ne fakir ve ne de zengin. Orta halli bir ev. Fakirlik ve yokluk üzerine inşa edilen ve sürekli acıtasyonlarla anlatılan bu gibi şeyler sadece cehalet değil, ucu iftiraya kadar uzanan bir anlatımdır. İnsanı da, insanlığı da mal, mülk ve eşya ile ölçmek Peygamberimiz aleyhisselam ve ashabını doğru anlayamamaktır. Evet, onların lüks evleri yoktu ama çok mutlu yuvaları vardı. Mutfaklarında tas tabak setleri yoktu ama gönülleri doyuran beraberlikleri vardı. Her oda için ayrı ve çokça lüks takımları ya da dolap setleri yoktu ama ahlak, edep, itaat, takva setleri vardı. Bizim evlerimiz o hale geldi ki eşyalarımızdan dolayı rahatça dolaşabileceğimiz yerimiz kalmadığı gibi kendi evimizde çocuklarımızın oynayabileceği bir yerimiz bile kalmadı. Cemaatta namaz kılma yerimiz kalmadı evimizde. Birbirimize koca koca evlerimiz, eşyalarımız ve arabalarımız ile övünürken huzur ve mutluluğu kaybettik. İşte böyle bir hayatın içinde ve böyle bir bakışla sevgili annelerimizin evine bakarsak göreceğimiz şey onlardaki huzur ve mutluluk değil, yokluk olacak tabii. Yoka takılan yoku görür çünkü. Yoka takılan yoku görür. İnşallah yeri geldikçe ileride tekrar gelecek ama burada da yeri geldiği için sevgili annemizin bu odasını biraz daha açmakta fayda vardır diye düşünüyoruz. Verilen ölçü birimlerinin günümüzdeki ölçü birimlerindeki karşılıkları dikkate alınmadığı için olsa gerek, bu konuda çok büyük hatalar yapılıyor. Az önce buna biraz değinmiştim geçen bölümlerin birinde. Şimdi bunu biraz daha açıyorum. Üstelik bu hataları yapanlar sıradan birileri değil, nice ilim adamı bile bunun içindedir maalesef. İşte az önce, yani geçen bölümde kısmen anlattığımız gibi, Resulullah'ın odalarının genişlikleri 6-7 zira, derinlikleri de 10 zira kadardı. İfade böyle geçiyor. İlk dönem siyer ve İslam tarihi kaynakları başta olmak üzere, tefsir ve hadis kitapları da içinde olmak üzere bütün kaynaklarımız bu ifadeyi kullanıyor. Burada bir sıkıntı yok. Buna kimsenin bir itirazı yoktu elbet. Hatta bu konuda ihtilaf bile yok. Ancak bu ölçü biriminin doğru anlaşılması için bir ziranın kaç santimetreye tekabül ettiğini de bilmek gerekiyor. Bunda yine kaynaklarımız başta olmak üzere günümüz araştırmacıları ile ilim adamlarının tespitleriyle anlıyoruz ancak. Şu kadar ki, bir ölçü birimi konuşulduğu zaman üzerinde düşünmeden konuşulursa şu kadar ziraydı diye daracık ya da küçücük bir odacık şeklinde anlama hatasına düşülüyor. Çünkü bir zira yaklaşık 50 santimetrelik uzunluk ölçüsüdür. Üstelik bu da kullanıldığı yerlere göre 75-90 santimetreyi de bulabiliyor. Bu ölçüler dikkate alınırsa bugünkü deyimle odaların kaça kaç olduğu daha doğru anlaşılacaktır. Evet, daha doğru anlaşılacaktır. Odalar kaça kaç. Bunun da iyi üzerinde durulması gerekiyor. Peki nasıl anlayacağız? Buradaki öz nedir? Bizden istenen nedir? Neyi eksik anladık? Neyi doğru anladık? Bunda üzerine durmak gerekiyor. Kaynaklarımız başta olmak üzere tabii. Günümüz araştırmacıları ile ilim adamlarının tespitleriyle biz bunları buluyoruz. Yeri geldiği zaman Arapça aslıyla vereceğimiz Hazreti Ayşe annemizin o meşhur hadis rivayeti bu konuyu gündeme getiren asıl sebeptir. Hadis-i şerifin tamamı ile tekrar ve benzerleri dikkatle incelendiği zaman aslında hiçbir problemin olmadığı görülecektir. Şimdi burada geçen bölümden bir kısa tekrar yapmak durumunda kaldım. Yani o hadis, şimdi merak edersiniz diye sadece söyleyip geçeyim. İşte aleyhisselam namaz kılarken ben işte bazen uyurdum gece teheccüd namazı. O işte böyle secdeye inmek için eğilince böyle ben ayağımı uzatmış olurdum. O ayağıma dokunurdu, ayağımı çekerdim, secde ederdi aleyhisselam. Rivayeti meşhurdur ve sahih rivayettir. Buna bakılarak efendim odanın küçüklüğü anlatılmaya çalışılıyor maalesef. Maalesef, maalesef hadisin tamamına bakıldığı zaman serin bir havadır. Yerde nem var ve nafile namazdır teheccüd. Aleyhisselam üşüyor ve bu namazı da o anda yatak üzerinde kılıyor. O an için. Bu ayrıntıyı görmeyince o kadar küçük ki namaza eğiliyor, secde yattığı ayağını çıkıyor da o şekilde subhanallah. Peki aleyhisselam yere mi yatıyordu? Yerde mi yatıyordu yani? Yok. Nerede yatıyor? Bir sedir var. Serir. Sedir. Hicrette Eyüp Sultan evinde kalınca yer yatağı yapmışlardı. Medine'de yer yatağına yatılır. Mekke'de bir sedir üzerine yatılır. Onların örfleri böyle. Resulullah Aleyhisselam kendisine yatak gösterilince sizin bir seririniz yok mu diye sordu. Ona alışık. Bu ayıp bir şey değil yani. Eyüp Sultan da yoktur ama dedi biz yaptırırız bir şekilde. Hemen başka bir sahabe fırladı. Ben yaptırır getiririm diye. Bir sedir yaptırıldı, getirildi. Aleyhisselam Eyüp Sultan'ın kaldığı evinde kaldığı süre içinde bu sedir üzerine yattı. Ve kendi evi yapılıp taşındığı zaman da bunu götürdü Aleyhisselam. İşte bu odur. Yani evinde Aleyhisselam'ın bir sediri var. Çünkü ileride mesela evde köpek beslemenin kerahiyetiyle ilgili rivayetlerde işte Hazreti Cebrail vahiy meleği biraz geç kalıyor, gelmiyor. Efendim Aleyhisselam elinde böyle bir çubuk parçası var. Böyle şöyle bir fırlatıyor bir kenara. Çubukta serinin altına doğru gidiyor. Oradan bir köpek yavrusu, bir enik affedersiniz. Fırlayıp kaçıyor dışarıya, korkuyor. Öyle olunca Ayşe Hanım'ıza nedir bu diye soruyor. O da ey Allah'ın Resulü diyor. Hasan'la Hüseyin diyor köpekle oynuyorlardı. Çocuklar içeri girince, he de arkadan gelmiş galiba. Çocuklar gittiği halde şeyin altına girmiş bu. Serir altına girmiş. Yani bir küçük köpek altına giriyor. Ve Hazreti Cebrail geliyor. Aleyhisselam geç kaldın diye soruyor ona. Ben kısaltıyorum, daha sonra bunu göreceğiz. Diyor ki evde köpek vardı diyor. Ben köpek olan yere gelmem, melek gelmez. Hadis budur yani. Yani Cebrail Aleyhisselam bir enikten, bir köpek yavrusundan korkuyor değil. Evde köpek istemiyor melek. Allah böyle bir şey, evde köpek istemiyor. Ama hocam şöyle güzel, böyle güzel. Ben ona karışmıyorum. Ama hadis budur. Şimdi bir taraftan bu hadis var elimizde. Yani yattıkları yatağın altına bir itin girdiğini görüyoruz. Yani konuşurken de Aleyhisselam namaz kılarken yer yokta böyle ayağını dokunuyordu da ayağını çekiyordu Aleyhisselam o şekilde secde ediyorduk gibi anlatımlar. Yani Allah aşkına bu konuştuğumuz Resulullah Aleyhisselam'dır. Soğuktu hava. Serindi. Aleyhisselam bütün namazlarını namaz gibi düzgün kılar. Amenna ama böyle serin ve soğuk havalarda teheccüd namazlarını birkaç kez yatağın üzerinde kıldığı olmuştur. Yani teheccüd terk etmiyor Aleyhisselam. Yani biz bugün kalkıyoruz böyle üşüyoruz mesela çok soğuksa şuysa buysa böyle durumlarda nafile namazı yatağın üzerinde kılabileceğimize ilişkin bir fetva aynı zamanda. Ben kılın kılmayın demiyorum. Konum ben fıkıhçı değilim. Konum o değil benim. Ama ısrarla söylüyorum evin küçüklüğüne hep böyle örnek verilirken namaz kılacak yeri bile Ayşe Hanım'ın ayaklarını uzatınca Resulullah secde edecek yeri kalmıyor. Ayağına dokunuyor, geri çekince secde ediyor diye. Oysa bu hadisenin çok daha farklı boyutları, buğutları olduğunu görüyoruz. Ben bu bölümü şöyle noktalayayım istiyorum. Bütün bu tartışma ve münakaşalardan uzak, evlerin en güzelinde hayatların en güzeli yaşanıyordu. Haydi biz de hayatın en güzelini yaşamaya çalışalım bu güzel insanlarla beraber. Efendim Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha küçük ama nurlu bir gelin hanım olarak geldiği bu evde evrensel bir hanımefendi olacaktı. Küçük ama nurlu bir gelin olarak geldiği bu evde evrensel bir hanımefendi olacaktı. Bu onun her halinde görüldüğü gibi daha şimdiden her davranışından da belli oluyordu. Kendisi huzur ve mutluluğun vesilesi olduğu gibi huzur ve mutluluğun en güzel kaynağının yanındaydı artık. Kaynak Peygamber Aleyhisselam. Huzur ve mutluluğun en güzel kaynağının yanında. Resulullah Aleyhisselam Mekke dönemi sonlarına doğru Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra Hazreti Sevde annemiz ile evlenmişti. Ayşe annemiz onunla evlendiği zaman bir de Bedir'den sonra Resulullah'ın evlendiği Hafsa annemiz var. Geçen bölümde söylediğim gibi Hafsa annemizin evlilik sahnesinde Ayşe annemizle ilgili rivayetlere ulaşamadığımız için onu geçmiştik. Şimdi Burada ufak ufak ayrıntıya girmek gerekecek. Çünkü Hazreti Ayşe annemizin evlendiği zaman peygamberimize orada kimler var, evin durumu nedir, bunları görmemiz gerekiyor. Ama küçük bir aradan sonra inşallah. Evet efendim. Resulullah Aleyhisselam Ayşe annemizi evlendiğinde evin ve çevrenin durumunu görelim şimdi. Az önce bir giriş yaptım ara öncesi. Mekke döneminde Hatice annemizle evliydi. O vefat edinceye kadar kimse de evlenmemişti Aleyhisselam. Onun vefatından sonra Sevda annemizle evlenmişti. Ayşe annemize nişanlanmıştı. Medine'ye hicretten sonra Bedir Savaşı'nda kocası ağır yaradan, sonra yaradan dolayı şehit düşüyor. Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa annemizle evlenmişti Aleyhisselam. Biz Ayşe annemizi şu anda sizlerle paylaşıyoruz. Ayşe anne açısından Hafsa anne ile peygamberin evliliği hikayesi fazla ayrıntılı olmadığı için oraya girmediğimi söylemiştim. Şimdi bu eve gelin gittiğinde Ayşe annemizin bir tane ölmüş kuması var Hatice anne. Bir hayatta Sevde binti Zema annemiz var. Kuma bu da. Bu bir aile yaşlı. Peygamberle aynı yaşta bu. Bir de kendisi gibi genç ama kendisinden biraz büyükçe Hazreti Hafsa annemiz var. Ve kendisi geliyor. Annemiz Sevde annemiz ile de Hafsa annemiz ile de kapı komşusu oluyor. Odalar yan yana. Şimdi yaşını başını almış olan Sevda annemiz bu genç ve çok güzel kumasını iyi karşılıyor. Hayırlı komşu oluyor. Hayırlı komşu oluyor. Hazreti Hafsa annemiz de efendim bu ne yapıyor? Zaten arkadaşlar biri Ebu Bekir'in kızı, biri Ömer'in kızı radıyallahu anhuma. Yani evlilik öncesi çok sıkı fıkılar bunlar. Takdir bunları aynı kocaya hanım yapıyor. Bir de onunla kuma olmuş oluyor. Zaten aralarından su sızmıyor. İyi anlaşıyorlardı. Orada da bir sorun yok. İleride bazı ufak tefek sürtüşmeleri beraberce inşallah göreceğiz. Hazreti Ümmü Kulsum, Hazreti Fatıma, Resulullah'ın kızları. Bunlarla komşu. Ancak Hazreti Rukayya var bir de, Resulullah'ın kızı. Hazreti Osman'la evli. Biraz uzakça ama komşu sayılırlar. Resulullah'ın diğer kızı Hazreti Zeynep efendim ona ait biraz daha kenar bir yerde evi var onun. O da Ebu Las bin Rebi ile evli ama bunun Ebu Las bin Rebi'nin İslam'a giriş sürecini daha sonra Ayşe annemizin de bu konudaki rolünü inşallah göreceğiz. Hazreti Ayşe annemiz en çok bu yakın komşularla beraber oluyordu. Bu güzel beraberlik Resulullah Aleyhisselam'ı da çok memnun ediyordu tabi. Şimdi efendim muhakkak çok dinlemişsinizdir, çok okumuşsunuzdur. Yani Ayşe annemizle ilgili çok rivayetler çok bunun hakkında. Böyle sürekli işte yaşı öne çıkarılır, eşyaları öne çıkarılır, yokluktan bahsedilir. Ama yani bunun böyle bir hiçbir böyle bir komşuluk ilişkileri nasıldı? Mesela şu anda erken ama ben ileride yeri gelecek hadisin Arapça aslını size vereceğim inşallah. Mesela bir gün Ayşe annemiz soruyor ki Resulullah Aleyhisselam'a. Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben en çok kime iyilik yapayım yani? Önceliği kime vereyim? Böyle bir marab edeyim, konuşayım, iyilik yapayım. Önceliği kime vereyim? Aleyhisselam tebessüm ederek tabii. Kapısı sana en yakın komşuna diyor. Kapısı en yakın komşu. Hadis meşhurdur. Hepiniz biliyorsunuz. Peki kıymetli dinleyenlerim, bu hadisi size anlatan şu fakir, araştırın tabii elhamdülillah da, yani bunu okuduğunuzda, dinlediğinizde lütfen hiç merak ediyor musunuz? Ayşe annemizin komşusu kim? Kapısı en yakın. Resulullah Aleyhisselam öyle iş olsun diye mi söylüyor yani? Resulullah'ın mesajı hem o anki meseleyi çözücü hem de evrenseldir. İşte komşusu en yakın kim? Hazreti Hafsa'dır. Radıyallahu anh'a. Onunla bir küçük mesele yaşamışlar. Ne olduğunu bilmiyoruz. Biraz kırgınca ona karşı. Ve Aleyhisselam böyle buyurunca Ayşe annemiz ne yapıyor? Biz ne yapıyoruz? Ben şimdi bu hadisi çalışıyorum, yazıyorum. Böyle ortamda anlatıyorum. Oh ne iyi hoca, oh ne güzel anlattın. İyi güzel. Peki hangi komşumla ne kadar ilişkin var? Kapısı en yakın komşu. Her şeyi kaybettik. Komşuluğu falan da kaybettik yani. Ayşe anne işte öyle yapmıyor. Resulullah Aleyhisselam kapısı en yakın komşu dediği zaman hemen kalkıyor. Hazreti Hafsa annemize gidiyor. Kapıyı çalıyor, müsaade istiyor, selam veriyor. İçeri girip muhabbet ediyorlar. Oradan çıkıyor, Sevda annemize gidiyor. Yani bu hadis ileride şu anda değil bu. Ben bir örnek olsun diye söyledim. Yani anneler arasındaki diyalog bir. İkincisi, şu anda biz Ayşe annemizi sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu mübareğin çok geniş ve uzun hayat hikayesi var. 2210 hadis rivayet etmiş. Hadiste, tefsirde, fıkıhta, efendim ensapta, birçok şeyde, hitabette, edebiyatta çok zirve bir isim. Ama takılmışız işte eşyasına, evine. Bunun verdiği mesajı artık göremez olmuşuz. Sanki birileri bizi eviyle, eşyasına, yaşına odaklamış. Bir yere gittim de bana sorulan soru Ayşe anne deyince bunu soruyorlar. Kimse bana hadisten bir nasıl yapıyor, fıkıhtan nakil bir fetva vermiş diye soran yok. Herkes yaşıyla uğraşıyor. Bizi böyle oraya yönlendirmişler. Orada bizi oyalıyorlar. Eviyle, eşyasıyla, yaşıyla. İşte bakın bir hadis bahsettim. Yani kapısı en yakın komşu hadisinin ravisinin biri Ayşe annemiz ve hadisi alıyor. Bizim gibi hadisi ezberleyip birilerine anlatmak için değil. Hadisi onlar hadise haline getiriyorlardı. Hadis hayatınıza hadise olacak. Ne demek şimdi bu? Hadis bir buyruktur, sözdür. Hadise yaşanılan şeydir. İşte hadis hayatımıza hadise olacak. İnşallah diyelim. Ve devam edelim. Hazreti Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğinde çok küçük olmasına rağmen daha ilk aylardan itibaren evin en büyük ve en kıymetlisi olup çıkmıştı. Bak bir daha küçüğü kullandım ben. Bir daha küçüğü kullandım. Ama atlanan işte bu var yani. Hep küçüğe takıldık. Daha ilk aylardan itibaren evin en büyük. Şimdi bakıyorum Sevda anneme, annemize, onun anası yaşında büyük. Hazreti Hafsa'ya bakıyorum, Ayşe annemizden büyük. İki tane kuması var. Yeni evlendiğinde. Ama ikisi de adeta tabir yerindeyse, haşa yalnız, tabir yerindeyse diye söylüyorum. Böyle onun yüzüne gözüne bakıyorlar. Yani o ne derse öyle oluyor. Daha ilk günlerde. Annemiz yani Ebu Bekir'in kızı olma baskısını kullanmıyor. Öyle olursa öbürü de Ömer'in kızıdır. O da o baskıyı kullanacak. Ama yok. Hem öyle ki Resulullah Aleyhisselam daha ilk günlerde Ayşecik anlamına Aiş demeye başlamıştı ona. Ayşecik küçük ya, Aiş. Ardından da sarışıncık, kumralcık anlamına Şükeyra diye takılıyordu. Şükeyra, Şükeyra. Ve onu çok sevdiğini sıkça söylüyordu. Böyle rivayetler çok var. Bu da eşe, yani kocaya düşen görev. Yani hanımı nasıl minyon tipli, ne tipli, nasıl bir tipi varsa onun da onurunu okşayacak bir künye, bir sıfat bulacak. Onu onundan çağırması çok güzel bir şey. Tabii o da o çağrıyı, o sevgiyi hak edecek davranış sergileyecek. İki taraflı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ve Hazreti Umme Ruman'ın ailesinin radıyallahu anhuma diyeyim kızıydı o. Öyle iyi bir aile terbiyesi almıştı ki daha bu yaşlarda her şeyiyle belli oluyordu. Resulullah aleyhisselam bu özel yönünü ifadeyle herkesin yanında ortaya koymak üzere Sıddık'ın kızı Sıddık'a diyerek ona çok özel iltifat ettiği gibi özellikle bu yönünü de ortaya koyuyordu. Efendim inkar edilemez tabii. Aralarında çok büyük yaş farkı vardı. Bu farkı aza indirmek için zorlamalara girmek yerine, yani yok şu rivayet yanlış, yok şu yaşta, bu yaşta, bu yaş farkını aza indirmek için zorlamalara girmek yerine nasıl bir aile olduklarına bakmak daha doğru bir hareket olur. Değil mi efendim? Yaş farkını kimse inkar etmiyor, edemez zaten. Ama aralarındaki o güzel geçimi de görmemezlikten gelemeyiz. Yaş farkı vardı ama gönül denkliği her farkın üzerindeydi. Biz buna küfû deriz. Evlilikte denklik, küfû. Gönüller birbirine denk olduktan sonra diğer bütün farklar bu denkliğin içinde eriyip gider. Sevenler birbirlerini karşılıklı birbirlerinin gönüllerinde görürler. Sevenler birbirlerini karşılıklı birbirlerinin gönüllerinde görürler. İşte bu gönülde sevdiğini görmek ve sevdiğinin gönlünde görülmek en güzel görüntü olduğu gibi aynı zamanda en büyük mutluluktur. İşte Ayşe annemiz bu. Sadece mutlu ve güzel aile değil, en mutlu ve en güzel aile olmuşlar. Hazreti Ayşe annemiz her şeyiyle ona öyle bir vermişti ki kendini, Resulullah aleyhisselam bu küçük hanımıyla çok mutlu olmuştu. Mümkün olduğunca her anını onunla paylaşmak için can atıyordu. Bunları ileride vefatı anında bile göreceğiz aleyhisselam. Öğrenme ve yaşama arzusu engin bir aşk haline gelmişti sevgili annemizde. Öğrenme ve yaşama arzusu. Sevgili annemizin bu çabası karşısında çok daha memnun olan Resulullah Aleyhisselam daha çok öğrenmesi için sürekli yeni fırsatlar koyuyordu önüne. Bunlardan biri de ona daha fazla zaman ayırmasıydı. İleriki evliliklerinde evlilik arttıkça, sayılar 9'u bulacak arttıkça bu Ayşe annemize zaman ayırma o nispetle artacak. Sevgili annemizin rivayet ettiği hadis-i şerif sayısına baktığımızda bunu çok daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. En güzel ev, en güzel okul haline gelmiş, öğretilen ve öğrenilen şeylerin tamamı hayata yansıyarak toplumu da aydınlatmaya başlamıştı. Bu ev böylesine güzel, mükemmel bir ev efendim. Şimdi biraz teknik malumat vereyim. Ondan sonra sıcak sahnelere gireceğim. Efendim, Resulullah Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ettiği daha ilk günlerden başlamak üzere sevgili ashabıyla beraber sürekli ve artan bir hareketlilik yaşadı. Yaşanan bu farklı olayları sadece adlarıyla sıralayacak olsak bile ne büyük işler başardığını görmek için yeterli olacak. Niye böyle bir cümle kullandım? Ayşe annemiz Medine'ye gelmeden önce orada neler yaşandı? Bunlar genelde bütün kitaplar Ayşe annemizi anlatırken buraya girerler ama ben buraya girsem 4-5 sohbet buraya lazım. Yazarken de Ayşe'nin hayatını ben bunları sadece ana başlıklar halinde sıralayıp geçtim. Mesela %100 yaşanma sırası olmasa da en doğruya yakın olan tespitlerimizde yaşanan hadiseler sadece ismen sayayım size birkaç tane. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden sonra Medine sınırlarının tespit edilmesi ve Müslüman nüfus sayımının yapılması, Mescid-i Nebi inşaatına başlanması ve 7 ay içinde bitirilmesi, çarşı, pazar ve diğer alışveriş yerlerinin oluşturulması, Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tespiti, muhacirler ile ensar arasında uhuvvet, kardeşlik, muahat tesis edilmesi, çevre emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmalar, Müslümanlara karşı dış güçler, dış mihraklar, böyle saldırı karşısında savaşa izin verilmesi ve seriyeler. Yani seriye nedir? Resulullah Aleyhisselam'ın bizzat kendisinin komutan olmadığı bir komutan atayarak belli bir sayıda az veya fazla gönderdiği askeri birlikler. Çok serileri var. Bunları tek tek saysam uzun sürecek. Birçok seriye yaşanıyor. Birkaç tane sadece söyleyeyim. Hazreti Hamza'nın kumandanı olduğu İs yani Sif-ül Bahr seriyesi, Hazreti Ubeydi bin Haris'in komutan olduğu Rabih seriyesi, Hazreti Sa'd bin Vakkas'ın komutan olduğu Harrar seriyesi vesaire. Mescid-i Nebi'nin yanına sevgili annelerimiz için odalar yapıldı. Hazreti Ayşe annemiz buraya kadar yaşanan olaylar esnasında Mekke'deydi. Bütün bunlar o Medine'ye hicret edinceye kadar yaşanmıştı. Hicret ile beraber o da kendini artan bir ivme ile devam edip giden çalışma, oluşum ve gelişmelerin içinde buldu. Daha önce geçtiği gibi Hazreti Ayşe annemizin de içlerinde olduğu Mekke'de kalan aileler Medine'ye getirilmiş. Ayşe annemiz Medine'ye geldikten sonra duruma göre bazı olayların içinde olmuş, bazılarının ise tamamen dışında kalmıştı. Hangi olayın içinde ne kadar ve nasıl bulundu, yaşanan o hadiseler içinde sevgili annemizin konumu neydi gibi soruların hepsine verecek cevabımız yoktur. Bu yüzden yine yaşanan tarihi sıraya göre mümkün mertebe birkaç örnek daha sizlerle paylaşayım ki konu daha iyi anlaşılsın efendim. Mescid-i Nebevi'de Suffe'nin teşekkülü, Ashab-ı Suffe yapılıyor biliyorsunuz. Resulullah Aleyhisselam'ın aşure orucunu tutması, Müslümanlara tavsiye etmesi, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın komutasında yapılan ilk gazveler, önce küçük savaşlar, yani Ebuva ya da Beddan gazvesi, Buat gazvesi, Safevan ya da 1. Bedir deniyor buna gazvesi, Uşeyre gazvesi, efendim yine seriye görürüz. Abdullah bin Cahş'ın kumandasında Batn-ı Nale seriyesi. Bu aralarda kıble Kudüs'e idi, efendim Mescid-i Aksa'ya idi, Mescid-i Haram'a, Kabe'ye çevrilmesi. Bir işte gazveler, Ramazan orucunun farz kılınması, teravih namazının kılınması, bayram namazı, Bedir gazvesi, Enfal suresinin gelmesi, Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili kızının Hazreti Rukiye'nin vefatı. Hazreti Osman'la evliydi biliyorsunuz yani. Efendim bir de güzel bir şey paylaşayım. Birkaç tane var böyle de. Güzel çirkin, onları da paylaşayım. Zamana sığdırabildiğim kadar. Çünkü önümüzdeki derste canlı bir örneğe gireceğim. Çok muhabbetli bir şey var. Oraya hazırlık yapmak istiyorum. Mekke müşriklerinden Resulullah Aleyhisselam'a düşmanlıkla meşhur olan Umeyr bin Vehb diye biri var. Bu ayet-i kerimesi bunun çok çarpıcıdır. Resulullah'a suikast, yani gelip onu öldürmek için planları yapıyor. Medine'ye geliyor fakat birçok şey yaşayarak İslam'a giriyor. Resulullah'ın sahabesi ölüyor. Medine'ye Müslüman dönüyor. Yani Resulullah Medine'ye geldi diye Mekkeliler yakasından düşmüyorlar. Onun örneğidir bu. Bu arada İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıkta haddini aşan, çok ileri giden Asma binti Mervan üzerine Hazreti Umeyr bin Adi gönderiliyor. Ona gereken ceza veriliyor. Evet. Şimdi bu dönemlerde Hazreti Ali ile Hazreti Fatma'nın evlilikleri var. Yine İslam düşmanı Ebu Afek'in cizasının verilmesi var. İlk muhacirlerden Hazreti Osman bin Mas'un'un vefatı var. Arada bazı savaşlar, gazveler var. Birçok şey var. Efendim ve bu çok şey, yani bu çok şeylerin yaşandığı bu dönemde bütün bu yaşanan olaylar içinde Hazreti Ayşe annemizin de bulunduğu hadiseler vardır muhakkak. Ben şimdi tek tek okusam size uzun sürecek. Ancak onun hicreti, Medine'deki ilk ayları ve ardından evliliğinin dışındaki olaylarda pek fazla adı geçmiyor. Her şeye rağmen yaşanan acı tatlı bunca olay karşısında ilgisiz ya da uzak kalması mümkün değil malum. Ancak kaynaklarımızda sevgili annemizin bu olayların içinde neler yaşadığına ilişkin rivayetler pek fazla yoktur. Olanlar da zaten hayat içerisinde sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz, çalıştık. Şimdi efendim, yeni konuya girmeden burada çok önemli bir şeyi paylaşmak istiyorum. Bir sahabe hayatını okuduğumuzda elinizde muhakkak vardır. Erkek sahabe olsun, hanım sahabe olsun ya da annemizin birisi olsun. İşte okuyoruz. Şöyle faaldı, böyle çalışkandı, böyle muttakiydi. Yani çevresinde yaşanan olaylardan kopuk olarak bugün okumak bir hatasına düşüyoruz. Kaynaklarımızda biyografik olarak veriliyor amenna. Onu ele aldığımız zaman işte Ayşe annemiz evdedir, eve geldi. Peki o durumda işte az önce evliliğinden bahsederken söylemiştim. Yani ne var etrafında, nedir, ne değildir, bunların iyi anlaşılması lazım. Ki hadise otursun yani. Annelerimiz başta olmak üzere sahabi hayatı anlatılırken, paylaşılırken ister yazma, ister sohbet, ister konferans ne olursa olsun içinde yaşadığı o toplumdan kopardığımız zaman gerçek olayları yansıtamayız. Her insanın hayatı içinde yaşadığı olaylarla değerlendirilir. Yani neye göre takva sahibisin yani? Ölçü nedir? Neye göre ibadetlerin var? Ölçü nedir? İşte bir toplumsal, bir sosyal hayat yaşıyoruz. Bu sosyal hayat içerisinde bunlar değerlendirilmesi lazım ki annemizin hayatını da daha iyi anlamış olalım. İnşallah bundan sonraki bölümlerde Hazreti Ayşe annemizin böyle hayatımıza ışık saçacak, ufuk açacak, yol gösterecek çok ama çok güzel örnekleri var. Dilimizin döndüğünce onlara da sizlerle paylaşmak üzere bugünkü sohbeti burada noktalıyor. Efendim hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.